Sitemize gelen bir soru şöyle: ömrü boyunca sadaka ve hediye almayan Bediüzzaman Hazretleri nasıl geçinmiştir?
Şimdi bu sadaka meselesi çokça konuşulan bir konu. Üstadımız niye sadaka almamış? Çünkü biliyorsunuz ehli beytten insanlara zekat verilmez. Zekat da almamaları lazım. Bu o şeyin izzetidir. Peki hediye? Bir şeyin biliyorsunuz haddi hududu tayin edilmediği takdirde suistimale uğrama durumu olabiliyor. Hediye. Artık öyle bir duruma geldik ki her şeye hediye demeye başladık. Meşayihlerin bazılarını tenzih ediyoruz yani. Ondan sonra alimlerin bazıları, yine bazılarını tenzih ediyoruz. Ondan sonra mürşitlerin bazıları, ondan sonra insanların önlerinde bulunan manevi liderlerin bazıları. Maalesef bu meseleyi o kadar abartmışlar ki artık milyonlarla ifade edilecek mal varlıkları olduğu halde millet onları hediye adı altında getirmeye bu manada kendini alıştırmış. Getirmeyenlerin bir kıymeti asliyesi yok. Getirenlerin de fevkalade bir kıymeti oluyor. Üstadları ehli dünya, ehli diyaneti, dini vasıtayı cel etmekle itham ediyorlar. Onları fiilen tekzip etmek lazımdır kaidesiyle kimseden hediye almıyor. Bunu baştan söyleyelim yani.
Evet.
Peki hediye almayan ve hiçbir yerden de geliri olmayan böyle bir zat, zekat almayan böyle bir zat nasıl geçinmiş? Hiçbir yerden geliri olmama ifadesini tahsis etmek lazım. Üstad Bediüzzaman isterim. Belli bir zamana kadar, yani 1898'e kadar, yani 12-13 yaşına kadar, 14 yaşına kadar üstadımız abisinin ve babasının kendisine verdiği harçlıklarla şey yapmış ki hepimizin durumu bu zaten. Dolayısıyla babadan alınan, abiden alınan, aileden alınan şeyler bunun haricinde bu hediye de değil, şey de değil. Bir oğluma harçlık verdiğim gibi baba da oğluna elbette harçlık verir. Zaten belli bir yaşa kadar böyle. Peki ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra da üstadımız Van valisi Hasan Paşa vasıtasıyla Van'a geçiyor. Belli bir zaman sonra, belli bir zaman onun konağında kalıyor. Onun konağında kaldığı vakit ilimle meşgul olduğundan dolayı kendisine hediye ve bu manada sadaka marsa değil. O valiliğin tahsisatıyla üstadımız orada eğitim görüyor. Oradaki bütün kütüphanenin adeta kitaplarını bu manada tetebbü ediyor üstadımız. Orada bir paraya ihtiyaç yok. Belli bir zaman sonra yine Van valisi Hasan Paşa'nın direktifiyle Horhor kenarında bir medrese tesis ediliyor. Ve burada 10 kadar talebe alınıyor ve 10 tane talebenin üstadımız da oranın hocası sıfatıyla bulunmak suretiyle onlara evkaf dairesinden, vakıflar dairesinden tahsisat yapıyor. Yani devletten bir tahsisat arıyor. Burada alınan para, yani bir hoca efendiye, bir hocaya verilecek miktar üstada veriliyor. Üstad da bunların çok az kısmını harcıyor. Belli bir kısmını da kendi ihtiyacı için bu manada biriktiriyor. Şimdi üstadımız belli bir zaman sonra İstanbul'a gidecek, başka yere gidecek. Onun çok sorusu soruluyor. Dolayısıyla üstadımızın bu manada biriktirdiği paralar, oğlum, belli bir zaman sonra İstanbul'a da gidiyor. Dolayısıyla bu 15 yıllık bir süre hemen hemen böyle gidiyor. İki defa İstanbul'a gidiyor ve birer ikişer yıl orada kaldığı vakitte de masraflarını bu manada yapıyor. Peki İstanbul'da kaldığı vakit çok lüks yerlerde mi kalmış? Hayır. Normal bir insanın, normal bir vatandaşın kalabileceği, ondan sonra orta direk bir insanın da yaşayabileceğine müsaade edecek yerlerde kalmış üstadımız. Yani böyle ahım şahım yerlerde kalmış da kirasını vermiş değil. Normal, çok böyle fazla para gerektirmeyecek yerlerde kalmış. Bu da belli. Belli bir zaman sonra, bu ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'na kadar böyle devam ediyor. Üstadımızın aldığı tahsisat var ve o tahsisatlar devamında küçük bir miktarını harcayıp, küçük bir miktarını da, belli bir miktarını da bu manada biriktirme. Birinci Dünya Savaşı oluyor. Üstadımız o zaman ordunun müftüsü sıfatıyla savaşa katılıyor. Ordu müftüsü. Ordu müftüsü sıfatıyla, fırka müftüsü sıfatıyla 1914 Ekim'inde katıldığı şeyde kendisine de üstadımızın bir tahsisat verildiği biliniyor. Bunu kim söylüyor? Abdülkadir Bağdıllı abinin ifadesi kitabında geçiyor. Abdülkadir Bağdıllı abi de biliyorsunuz Mufassal Tarih-i Hayat yazmış. Bütün abilerimizle üstadın bütün meseleleri konuşmuş. Ondan sonra son şahitlerde de yanlış olan şeyler varsa onları tahsiye etmiş. Doğru olan şeylerin de bazılarını da kitabına almış olan ve üstadımız Urfa'da ebedi aleme irtihal ettiği vakitte de kendisini misafir etmiş olan bir muhterem zat. Allah rahmet eylesin. Bu zatın ifadeleri bunlar yani. Belli bir zaman sonra üstadımız milis albayı olarak kabul ediliyor savaşta. Önce fırka müftüsü, orada yine maaş veriyor. Belli bir zaman sonra milis alay komutanı. Milis komutanı olarak katıldığı vakitte de kendi talebelerini de toplamış ve onlarla beraber savaşa başlamış üstadımız. Orada da yine kendisi bir subay maaşı devletten alıyor. Ben maaş almam şu bu diye bir şey yok ki. Yani üstadımız burada devletin bir elemanı, bir ferdi olarak devletten maaş almıştır. Yoksa ne yiyecek, ne içecek bu zat yani. Belli bir zaman sonra da üstadımız esarete giriyor. Esarete girdiği vakit Talat Paşa'nın direktifiyle Kızılay'ın yani Hilali Ahmer Cemiyet'in reisi Ömer Besim Paşa vasıtasıyla özel bir kurye ile üstadımıza 60 Osmanlı lirası mukabili 1254 mark ulaştırılmıştır. O zaman üstadımız henüz Tiflis'teyken, yani esarete gidiliyor ama burada da bu manada kendisine ve o zamanki subaylara devletten yapılan tahsisat var. Üstadımız da bir subay olarak esarete giderken 60 Osmanlı lirası mukabili olan 1254 mark. O zaman da Türk lirasının ne kadar kıymetli olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi ondan sonra ne oldu? Ondan sonra üstadımız 2,5 sene esarette kalıyor. Kosturma'da, Rusya'da. Sonra oradan tekrar üstadımız Almanya, Polonya üzerinden tekrar firar edip İstanbul'a geldiği vakit tabi bu paraları, bu imkanları var. Ve kendisi ihtiyacını da kendisi görüyor. Geldiği vakitte de o zaman Harbiye Nazırı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla Enver Paşa var. Enver Paşa üstadımıza 150 altın veriyor. 150 altın kendi şahsından değil, ordunun bütçesinden kendisine veriliyor. Yani gazi olan, esarette kalmış ve daha sonra tekrar esaretten avdet etmiş olan subaylara verilen bir tahsisattır bu. Bu da 1919. Üstadımıza 150 altın veriliyor. Sonra yine Enver Paşa'nın teklifiyle üstadımız Darül Hikmet-i İslamiye geçiyor ve burada da kendisine bir tayinat, bir maaş veriliyor. Verilen maaş da böyle normal bir şey değil. 50 altın lira maaşla tayini gerçekleşiyor. 1919'dan sonra üstadımız başlıyor eser yazmaya. Başta İşaretül İcaz, sonra başka eserler. Ankara'ya geçtikten sonra da yine başka eserler bu manada. Mesnevi Nuriye'deki biliyorsunuz Habbedir, Noktadır bu manadaki şeyler. Ve bunlar da devamlı üstadımız bastırıyor. Üstadımız bu bastırdığı eserlerden para elde etmiş ama bunları da yine milletin manevi istifadesine, faydasına hizmet edecek kitapların basılmasına kullanıyor. Hmm. Ama kendisinin de şahsi parası belli. Şahsi parasını kullanıyor. Bu manada kitaplardan gelen şeyler de benim hakkım değil deyip onları da tekrar yeni kitapların basılması için kullanıyor. Şimdi bu manada baktığımız vakit üstadımız Van'a geçiyor. Van'da da kimseden para almadan kendisi talebe yetiştiriyor. Kendi imkanlarıyla parası var çünkü. Belli bir zaman sonra da zaten 19. Lema İktisat Risalesi'nde orada zengin reislere benim param azdır ama iktisadım var. Ondan sonra tevekkülüm var. İktisada alışmışım. Ben sizden daha zenginim dediği de orada çok açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Gariptir ki diyor bana zekatlarını kabul ettirmeye çalışan o zengin reislerden bir kısmı belli bir zaman sonra iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Ama benim o param elhamdülillah daha da devam etti. Gelelim 1946'ya. 1946'dan sonra teksir makinesi alınıp artık kitaplar teksir makinesi vasıtasıyla çoğaltılmaya başladığı vakitte üstadımız bu kitaplar bu manada Türkiye'nin her tarafına yaymaya başlıyor ve onlardan belli bir miktar bu manada bütçeye akmaya başlıyor. 1956'dan sonra da artık eserler matbaada basılmaya başladığı vakitte daha ciddi manada kitapların bastırılması ve kitapların gelirinin temini ortaya çıkmaya başlıyor. Ve üstadımız vefat ettiği vakitte de bu manada 366 kadar altın, bunlar hizmetin malıdır deyip onları tereke hakimine abidir vermemişler. Bunları Hüsrev abiye hizmetin inkişafı ve büyümesi için teslim etmişler. Üstadımızın hiçbir yerden sadaka, hediye, zekat almayıp geçinmesinin arkasında Böyle bir serenceme var ve üstadımız da belli zamanlarda ciddi manada devlete hizmet ettiği vakitlerde gerek medrese, gerek ordu, gerekse bu manadaki Darül Hikmet-i İslamiye azadı gibi faaliyetlerde bulunduğu vakitte de aldığı maaşlar var ve o maaşlarla da üstadımız elhamdülillah güzel bir şekilde kimseye elini açmadan geçinmiştir yani.
Zaten şahsi ihtiyaçlarının fazla bir yekün teşkil etmediğini eserlerinde görebiliyoruz. Evet. Mektuplarında var.
Yani.
Evet, Allah razı olsun. Amin.